Eski Antlaşma'dan Vahis kitabından yaptığımız yoruma devam ediyoruz. Ve şimdi üçüncü bölüme geldik. Bu bölümde Süleyman'ı fatalizm ya da kadercilik diye bilinen felsefe koluna dalmış bulunuyoruz. Bu paganlar yani tanrı saymazlar arasında genel konuydu. Budizm kaderci bir sistem üzerine kuruludur. Platonizm kaderciliktir. Modern Batı ülkelerinde fatalizm felsefesi çok tutulur. Perşembe birçok oturum toplantısına katılmak ve cuma eve geri dönmek benim kararıma bağlı. Cuma öğleden sonra uçaktayım ve kendimi hemen %100 erkek yolculardan oluşan bir uçakta buldum. Kimdi bu kişiler? Çeşitli gemicilik firmalarında çalışan, hafta sonu için evlerine uçan evli denizcilerdi. Çoğunun yüzünden yorgunluk akıyor. Geçen haftanın izlerini taşıyorlar yüz ifadelerinde. Yine çoğunun ellerinde gelecek hafta olacakları yerlere ilişkin zarflar vardı. Geriye kalanları da evlerine vardıklarında postadan alacakları zarflarını. İçkilerini ardından kokteyllerini içiyorlar ve gülmeye başlıyorlar. Bence gülen kendileri değil, içtikleri içkiydi. Bir an için yerimden ayrılıp yanlarına oturduğumda onlara ilişkin görüş açım değişti. Kaderci bir yaşam tarzı sürdürdüklerini anladım bu kişilerin. Yine bir uçak yolculuğumda fırtınaya tutulmuştuk. Yanımda oturan kişi sanki hiç etkilenmiyordu. Ona dönüp bu kötü havada korkuyor gözükmüyorsunuz dedim. Yanıtı şöyle oldu. Korkacak bir şey yok. Ne olacaksa olur. Değiştiremezsiniz olacakları. Eğer sıranız gelmişse gelmiştir. Bunu engellemek için yapabileceğiniz bir şey yok. Yani kaderinizde bu varsa bu olacaktır. Bu adamın yaşamında o çok tutulan kadercilik felsefesinin izleri sırıtıyordu. Buna birçok değişik adlar verebilirsiniz ama temelde adı kaderciliktir. Ve günümüzde birçokları yaşamlarını bu açıdan kuruyorlar, yaşamlarına bu açıdan bakıyorlar. Şimdi Süleyman'ı kadercilik felsefesinde doyum ararken görmekteyiz. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var. Dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var. Yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var. Ağlamanın zamanı var ve gülmenin zamanı var. Yas tutmanın ve oynamanın zamanı var. Taş atmanın ve taş toplamanın zamanı var. Kucaklaşmanın zamanı var, kucaklaşmamanın zamanı var. Aramanın ve vazgeçmenin zamanı var. Saklamanın zamanı var, atmanın zamanı var. Yırtmanın zamanı var, dikmenin zamanı var. Susmanın zamanı var ve konuşmanın zamanı var. Sevmenin zamanı var, nefret etmenin zamanı var. Savaşın zamanı var, barışın zamanı var. Vaiz 3, 1'den 8'e olan ayetler. Görüldüğü üzere bu Süleyman'ın görüş açısı. Günümüzde de bu deyim ağızlara yerleşmiş. Yaşamı olduğu gibi kabul et. Aramanın zamanı var, vazgeçmenin zamanı var. Yani kazanmanın zamanı var ve kaybetmenin zamanı var. Paranı borsaya yatırdın ve yitirdin. Olması gereken bu. Bol seyahat eden birisiydin. Kolay elde edilir bir kadın çıktı karşına ve yukarı odana çağırdın onu. Felsefen, kucaklaşmanın zamanı var, kucaklaşmamanın zamanı var idi. Yaşamı olduğu gibi ya da karşımıza çıktığı yolla kabul etmek kaderciliktir. 9. ayette Süleyman Peygamber, çalışanın harcadığı emekte ne kazancı var diye soruyor. Fayda nedir? Kavga niye? Eğer baş edemezsen onlara katıl. Bu, günümüzün insanının tuttuğu yoldur. Bu değerli dostum, günümüz insanını bağlayan olağan bir durumdur. Bu insanın emek harcadığı yol, özellikle tanrısız kişilerin iş dünyasında izlediği yol. Para bu tür temeli oluşturuyor. Sanırım sizler de bu yaşam yolunu sürdüren kişilerin mutlu, sevinçli kişiler olamayacağı kanaatine vardınız. Bunlar aralarında yaşanılması güç olan kişilerdir. Bu kişilerin karılarının çetin sorunlarla karşılaşacaklarını tahmin edebilirim. Akşamları kokteyllere katılırlar ve birkaç saat için dünyanın en nazik centilmen adamlarından biri oluverirler. Daha sonra en iyisi onların yolları üzerinde durmamaktır. 10. ayet, Tanrı'nın uğraşsınlar diye insanlara verdiği zahmeti gördüm diyor peygamber. Süleyman etrafına bakındı. İnsanları her yerde sıkıntı içerisinde gördü. Bu sorunların en küçüklerinden birinden bile kaçabileceğinde kendisini şanslı kişi saydı. Hepsi bu kadar. O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz. 11. ayet. Rab insanların yüreğine sonsuzluk kavramını koyabilmelerine izin verdi ki, böylece dünyanın onları doyuma ulaştıramayacağını anlasınlar. Birçokları yaşama ondan çıkartabildiğince tat çıkar felsefesiyle başladı. Bazıları, yaşam bir portakaldır, posası çıkana dek suyunu sıkacağım onun diye yaşama yaklaşıyor. Süleyman da bunu yaptı. Ama onu tatmin edemedi elde ettikleri. İnsan için yaşamı boyunca mutlu olmaktan, iyi yaşamaktan daha iyi bir şey olmadığını biliyorum. 12. ayet. Bu kalabalık içerisinde başka bir grup var. Sevapçılar. Bir yolculukta yanımda oturan kişi bana şöyle dedi. İnsan yapabildiğince iyilik yapmalıdır. Benim yapmaya çabaladığım bu. Size onun gerçekte çok ya da yeterince iyilik yapmadığını söyleyeyim. Bu sadece onun yaşam felsefesiydi. Her insanın yiyip içmesi, yaptığı her işle doyuma ulaşması bir tanrı armağanıdır diyor 13. ayet. Bu adam içmekte zarar görmüyorum diyor. Onun bakış açısından yaklaşıldığında yanlış olan şey yok. Bu çağdaş insanın kaderciliğidir. 14. ayet. Tanrı'nın yaptığı her şeyin sonsuza dek süreceğini biliyorum. Ona ne bir şey eklenebilir ne de ondan bir şey çıkarılabilir. Tanrı insanların kendisine saygı duymaları için bunu yapıyor. Evet, Tanrı istemi ilk plana konulmuş gibi konuşmaktalar ama bu görüş açısından yaklaşıldığı zaman dedikleri gerçekte şu. Eğer kurtulmam Tanrı istemi değilse kurtulmak istemiyorum. Görüyorsunuz kadercilik Tanrı'nın acımasına ve kayrısına hiç yer bırakmıyor. Kadercilik Tanrı duaları işitmez ve onlara yanıt vermez diyor. Değerli dinleyicim, dünyayı yaşanılır kılan ve insan yüreğine barışı ve sevinci getirebilen Tanrı'nın merhameti, kayrısı ve sevgisidir. Bu noktada başka bir felsefeye geçiyoruz. Egoizm yani bencillik. Kendim sevgisi. Bu tüm davranışların ben çıkarına göre düzenleme çabasıdır. Şimdi diyor Vaiz 3.16'da, ne oluyorsa geçmişte de oldu, ne olacaksa daha önce de olmuştur. Tanrı geçmiş olayların hesabını soruyor. Burada tüm insanların kötü olduklarını söylüyor. Kimseye güvenemezsin. Kötü gözle bakış, insan ırkının genellikle sahip olduğu bakış açısının bu olduğunu ikrar etmeliyim. Konuşmacı olarak katıldığım bir toplantıda yönetici şöyle dedi. Şimdi burada bulunan tüm inanlı bay ve bayanlar olarak size hoş geldiniz demek istiyorum. Onlar sadece oldukları kişilerdi. Bay ve bayana yakışan davranışları yoktu kendilerinde. İnanın. Bir tanıdığım karşılıklı bir iş yaptığı kişiye bir hilekar olmadığını kanıtlayana dek ona güvenmediğini söylüyor. İnsanlara dolandırıcı olmadıklarını ispat edene dek güvenmem diyor. Bu kötümser davranış ya da tutumdur. Ama ne yazık ki mantıklı olanı da bu. Ve söylemem gerekirse bu Tanıdığım kişi çok başarılı bir iş adamıdır. Tanrı'nın bildirdiği gerçekle yüz yüzedir aslında. Hepsi günah işledi. Bu düşünce damarını izliyor. İçimden 17-18. ayetlerde diyor, Tanrı doğruyu da kötüyü de yargılayacaktır dedim. Çünkü her olayın, her eylemin zamanını belirledi. İnsanlara gelince Tanrı hayvan olduklarını görsünler diye insanları sınıyor diye düşündüm. Bu hiç de teşvik edici değil, değil mi? 19 ve 20. ayetlerde bakın ne diyor. Çünkü insanların başına gelen hayvanların da başına geliyor. Aynı sonu paylaşıyorlar. Biri nasıl ölüyorsa öbürü de öyle ölüyor. Hepsi aynı soluğu taşıyor. İnsanın hayvandan üstünlüğü yoktur çünkü her şey boş. İkisi de aynı yere gidiyor. Topraktan gelmiş, toprağa dönüyor. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, bu temel üzerine bina eden bir takım tarikatlar, öğretişler bulunduğunu mutlaka fark ettiniz. Her nasılsa unutmamamız gereken bunun güneş altındaki adamın görüş açısı olduğudur. Kendi ilgi odaklarında yaşamak. Kendin için yaşamak, yaşamın tadını sırf kendin için çıkarmak, aynı zamanda kişilerin iyi eylemlere atılma nedenlerinden biridir. Örneğin birçokları spora özeniyor ve kendisini bu yöne veriyor. Başkaları sanata, edebiyata, müziğe ve başka başka şeylere atıyor kendisini. Bunlar yanlış şeyler değil. Ama bencil, kişinin bencilce duygularını doyuma ulaştırma amacına hizmet ediyorlar. Bu bakış açısı iyimser bir sonuçlama bulamaz. Görüyorsunuz, evrim teorisi insanın bir hayvan olduğunu söylüyor ve bu hayvan şimdi insan olmuş. Egoizm, egotizm, bencillik ya da kendine ilgi bir insanın değerini hakir, aşağı görür ve insana bir hayvan diyor. Bu felsefe Hindistan'daki kast sistemini ve dünyanın diğer yakalarındaki sınıf sistemini enikledi. Bu kişiyi boşluğa ve diğer insanlardan daha iyi olduğu düşüncesine sürüklüyor. Ölüme karamsar açıdan bakış. İnsanın da hayvanlardan biri gibi öldüğü görüşüdür. Birinin insan köpek ölür gibi ölüyor dediğini işitti. Hayvanlardan biri gibi ölmeyi beklediğinden bu yana dünyadan ve yaşamdan çıkarabildiğince zevk ve tat çıkarma savaşındadır insanoğlu. Bu tür öğreti okullara da sokulmuştur. Evrim teorisi öğretisi bunun bir çeşididir. Ve insan bir hayvandı demek yerine insan bir hayvandır deniyor. Değişiklik sadece zaman boyutunda. Yani her ikisi de hayvan gibi ölecekleri konusunda hemfikir. Yani ne ruhun var ne canın, öyleyse hayvan gibi yaşayabilirsin. Bu yaklaşımla hayvanları incelemek ilginçtir. Bir gün küçük kedi yavrularını izledim. İnanın birbirlerine hiç saygıları yoktu. Birlikte oynaşıyorlardı, tamam. Ama yiyecek önlerine konuldu mu aralarındaki en küçüklerini aralarından atar, onu yedirmezlerdi. Sahipleri bu minicik kediciye kendisi yedirirdi. Kendi kardeşleri kediciyi ölüme itiyorlardı. O açlıktan ölecekmiş umurlarında bile değildi. İçlerinde hiç mi hiç şefkat, merhamet taşımıyorlardı. Hayır, bencillikleri yaşam felsefeleriydi onların. Yuvadaki küçük kuşların da aynı tutumla davrandıklarına dikkat edin. Her yavru kuş kendisini düşünüyor yalnızca. Hayvan alemi böyle. Bu hayvan dünyasının görüş açısıdır. İnsanların hayvanlar gibi davranmaya başlamasının nedeni gayet basit değerli dinleyicilerimiz. Önce günah işledik. İkinci olarak okullarımızda çocuklarımıza bir hayvan olduğumuz öğretilmektedir. Kim biliyor diyor Vaiz 3. bölüm 21. ayette, insan ruhunun yukarıya çıktığını, hayvan ruhunun aşağıya, yer altına indiğini. Süleyman peygamber, insanın hayvandan farklı olduğunun farkına varıyor. İnsanın ruhu yukarıya, hayvanınki ise aşağıya iniyor. Çünkü o sadece bir hayvan. Sonuçta diyor 22. ayette, insanın yaptığı işten zevk almasından daha iyi bir şey olmadığını gördüm. Çünkü onun payına düşen budur. Kendisinden sonra olacakları görmesi için kim onu geri getirebilir? Bir başka anlatımla bu yaşam sahip olacağımız tek şeydir. Yine bu çağın öğretisi her yola gelmek kişinin kendisini çevresine uydurmasına ve hayvan gibi yaşamasına yardım sağlıyor. Bu her yana giren hippi felsefesinin bir başka koludur. Şimdi Vaiz kitabı 4. bölüme geldik. Bu bölüm Süleyman peygamberin bencillik felsefesinde doyum aramak üzere yaptığı araştırmalara değinmeyi sürdürüyor. Güneşin altında yapılan baskılara bir daha baktım. Ezilenlerin gözyaşlarını gördüm, avuntuları yok. Güç ezenlerden yana, avutanları yok. Bu değerli dostum, dünyanın birçok yerinde yapılan politikaları andırmıyor mu sizlere? Bencil asiller egemenliğe karşıdır. Hangi yönetim sistemi, rejimi olursa olsun, fakir tabakası daima ezilmektedir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Açıkça konuşmak gerekirse, fakir hali her zaman haraptır. Bu konuda en ufak bir şüphe bile yoktur. Ezilenler var. Protesto hareketleri de bu dönemde başlıyor. 4. bölüm 2. ayette Süleyman peygamber şöyle diyor: "Çoktan ölmüş ölüleri hala sağ olan yaşayanlardan daha mutlu gördüm." Sanırım şu sözü sıklıkla duydunuz: "Keşke ölseydim" ya da "Öyle olmaktansa ölmeyi tercih ederdim." Her ikisi de egemenliğe karşıdır. Kim ne derse desin, ölümün hiç kimseden korkusu yoktur. 3. ayet: "Ama henüz doğmamış, güneşin altında yapılan kötülükleri görmemiş olan ikisinden de mutludur." Burada madalyonun öteki yüzü gözüküyor. Gelecek nesiller için dünyaya doğmamış olmak daha iyi. "Keşke hiç doğmasaydım" sözlerini sıklıkla işitmekteyiz. 4. bölüm 4. ayette şöyle diyor: "Harcanan her emeğin, yapılan her ustaca işin ardında kıskançlık olduğunu gördüm. Bu da boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış." Bencil asinin egemenliğe karşı olması ilginç. Baskıcıya karşı, yanlış alana karşı, ama insan iyi olan ne yapıyor? İyiyi yapmaya çalışan adamın ardındaki ne? İyi bir şey olmadığını söylüyor. Zamanı boşa harcamak. Bu gerçekten yaşama karanlık bakış açısıdır. Akılsız adam ellerini kavuşturup kendi kendini yer diyor 5. ayette. Akılsız adam bir yamyam mı? Hayır. Bu kendisini korumak için bir şey yapmaz demektir. Kendisi için çalışmaz. Bugün gelişmiş Batı ülkelerinde bu tür insanlar var. Ve bizim ülkemizde de var. Dünyanın her yerinde var. Her şeyin kendilerine verilmesini bekliyorlar. Rahat kazanılan bir avuç dolusu zahmetle, rüzgarı kovalamaya kalkışarak kazanılan iki avuç dolusundan daha iyidir. Yalnızlığın anlamsızlığı. 6. ayet. Açıkça belirtirsek bu iyi bir noktadır. Elbette bu adam kendi işini görmek istiyor, ama en iyisi şöyle anlatayım: bu yolla kazanmak zahmetle, rüzgar kovalamaya kalkışarak kazanılan iki avuç dolusundan daha iyidir. Güneşin altında bir boş şey daha gördüm diyor 7. ayette. Gittiğin her yol yanlış. Bunun dışında kalan yol yok. Bu karamsarlığın en kötü biçimidir. Bencillik felsefesi öğreten kampüslerin ardında yüksek intihar olaylarının bulunmasına şaşmamalı. Bu çürüklüğü yaratan eski dert, tüm bunların ardında yatan, her şeyin hiç olduğunu öğreten egoizm felsefesinin karamsarlığıdır. Yalnız bir adam vardı. Oğlu da kardeşi de yoktu. Çabaları dinmek nedir bilmez. Gözü zenginliğe doymazdı. "Kimin için çalışıyorum, neden kendimi zevkten yoksun bırakıyorum?" diye sormazdı. Bu da boş ve çetin bir zahmettir diyor Vaiz 4 ayet 8'de. Bu ne anlatı böyle? Hatta birisi için çalışıyorsan ve yardım ediyorsan yaptığın sadece boşa zaman harcamak. 9. ayet: "İki kişi bir kişiden iyidir çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar." Şimdi birliktelik konusunda bazı nedenler saymaya çabalıyor ama bu da bencil nedenlere dayalıdır. Bundan emin olabilirsiniz. İki kişi bir kişiden iyidir diyor. Çünkü işlerinin karşılığı yüklü olacaktır. Bir işi yalnız yapmaya çabalamaktansa iki kişiyle tim olarak yaparak işi katlamak olanaklıdır. 10. ayet, biri düşerse öteki kaldırır. Ama yalnız olup da düşenin vay haline, onu kaldıran olmaz. Süleyman peygamber, yalnız yaşamanın kendi başına gitmek demek olmadığını keşfetti. Yanında kalan ve sana yardım eden birisine ihtiyacın vardır. Ama yalnız olup da düşenin vay haline, bu bize bir tim olarak birlikte çalışmanın, birlikte olmanın, birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu seriyor önümüze. Bir kaza anında etrafında birilerinin olması çok yararlıdır. Özellikle Batı ülkelerinde birçok yaşlı emeklinin sorunudur bu. Düşüp bir yerlerini kırabilirler ve telefona uzanamazlar. Neden? Çünkü yalnız kalıyorlar. Komşuların akıllarına bakmak gelip de bunu gerçekleştirene dek bazen birkaç gün geçer aradan. Öyleyse birlikte olmak iyidir. Birliktelik iyidir. Eğer birisi düşerse öbürü yardım edebilir. Süleyman peygamber, biri düşerse öteki kaldırır. Ama yalnız olup da düşenin vay haline, onu kaldıran olmaz der. 11. ayet. Ayrıca iki kişi birlikte yatarsa birbirini ısıtır. Ama tek başına yatan nasıl ısınabilir? Sonra bir tim üyesi diğerine sıcaklık verebilir. Hatırlarım, küçükken dedemin yanında yatmayı çok severdim. Çünkü beni ısıtırdı. Evimiz çok sıcak bir ev değildi. Yel değirmeni gibi eserdi ve yatak odalarımızda soba yanmazdı. Yalnız diyor 12. ayette, biri yenik düşer ama iki kişi direnebilir. Üç kat iplik kolay kolay kopmaz. Yükselmenin anlamsızlığı. Eğer iki kişi grupsa, üç kişi kalabalık demektir ve kalabalık olmak iyidir. Özellikle birileri sana karşıysa. Sokaklarımızı dolduran yüksek suç işleme oranıyla karşı karşıyayız. Suçtan zarar gören mağdur kişiler genellikle yalnız olanlardır. Sokaklarda yalnız bayanların dolaşamayacağı bir duruma geldik. Bazıları suç oranının aşağı çekilmesi isteniyorsa yeni yasalara gerek var, yeni yasalar çıkmalıdır diyor. Oysa kutsal kitap bize açıkça öğretiyor ki bu günahlı insanın duasıdır. Çağdaş insanın günahlı durumundan kurtulmadığı, özgürlükten çok yasalarla sınırlandırılmaya ihtiyaç olduğu artık biliniyor. Özgürlük günümüzde yanlış anlaşılıyor ve uygulanılıyor. Caddeleri kesmek, bağırıp çağırmak, kimsenin duymak istemediği müzikle kulakları tırmalamak ve dilediğini yapmanın adı özgürlük olmuş. Değerli dostum, özgürlük her şeyi yapmaya ehliyet değil. Yumruğunu sallamaya özgürlüğün var. Ama benim burnumun başladığı yerde senin özgürlüğün biter. Bugün birçok fikirlerimizi değiştirmemiz gerektiğinin ihtiyacı doğmuştur. Kendine odaklı insan bu yaşamdan doyum bulamaz. Kendi işini kendin görmek bir süre seni hoşnut edebilir ama sonunda bundan yorulursun. Ben yalnız seyahat etmesini sevmem. Birçok konferanslara katılırım yıl boyu ve hep eşimi de beraberimde alırım gittiğim yerlere. Birçokları yalnız gitmeyi sevmediğimizi bilir. Yoksul ama bilge bir genç artık öğüt almayı bilmeyen kocamış akılsız kraldan iyidir diyor Süleyman Peygamber Vaiz kitabının 4. bölüm 13. ayetinde. Süleyman her ikisiydi. Bilge bir genç ve akılsız bir kral. Çünkü genç ülkesinde yoksulluk içinde de olsa bile cezaevinden krallığa yükselebilir 14. ayet. Ülkemizde olup bitenlerle ilgilenmek yerindedir. Çünkü eninde sonunda olanların bizim yaşamımıza etkileri olacaktır. Birçok insanlar gittikçe fakirleşiyor. Çünkü siyasetçiler ve onların kayırdıkları insanlar zenginleşip yükünü tutuyor. Halkın bunu protesto etmesine kesin hakkı vardır. Rüşvet ülke çapında büyük iş kolu haline gelmiş. Birçoklarını yoksullaştırıyor ve emeklilerin maaş kuyruklarında çektikleri dert yürekler acısıdır. Güneşin altında yaşayan herkesin kralın yerine geçen genci izlediğini gördüm diyor Süleyman Peygamber. Yeni kralın yönettiği halk sayısız olabilir. Yine de sonrakiler ondan hoşnut olmayabilir. Gerçekten bu da boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmaktır. Kralın yerine geçen genci izlediğini gördüm. Süleyman'ın ikinci çocuk olduğunu görmek ilginçtir. Betşaba'nın ikinci çocuğuydu. O Davut'un kendisinden sonra kral olması için seçtiği değildi. Süleyman, İshak'ın Yakub'un ilk çocukları olmadığını fark edince gördü ki, Tanrı ikincileri de seçiyor. Eğer kendini ikinci sınıf birisi hissediyorsan, unutma ki dostum, Tanrı yanında birinci sınıf insansın sen. Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta, sonraki şeylerin öncekilerden farklı gözükmeleridir. Yine de sonrakiler ondan hoşnut olmayabilir. Birisi bir başbakan zamanında çok tutulan, sevilen birisi olabilir. Fakat eleştiriler başlayınca, basın ardından çekilince, sesini duyuramamaya başlayınca bir bakmışsınız ki halk için bereket olmaktan çok bela haline gelivermiş bu kişi. Yeni kralın yönettiği halk sayısız olabilir. Yine de sonrakiler ondan hoşnut olmayabilir.